Merhabalar, Dip Çizgi'ye hoş geldiniz. Bu hafta Euroleague benim bölümümüzde karşınızdayız. Orçun, hoş geldin. Togan Hocam, hoş geldin.
Hoş bulduk efendim.
Nasılsınız?
Sağ olun efendim, siz nasılsınız?
Ben de iyiyim. Anadolu Efes'i tribünden izlemek de bu sene nasip oldu. Artık daha da iyiyim. Bugün
boşa harcanmış
bir bu hafta benim için basketbolla dolu bir haftaydı.
Evet, seçimdeydi adam.
Önce bir hem kendi kulübüm Söke Basketbol Kulübü'nün oyakkı olduğu için delege olarak şeyde bulundum. Tabii Türkiye Basketbol Federasyonu seçimlerinde. Sonrasında Efes maçına işte gittim. Tamamen basketbolla dolu bir hafta. Tabii Hidayet Türkoğlu tekrardan başkan seçildi. Ya başkan sormuş, oyu kime attın Efecan diye. Nevriye'yle fotoğrafı
başkan
görünce.
Başkan kendi şeyini göstersin.
Evet, yani. Ben onun oyunu merak ediyorum ama aslında merak etmiyorum. Biliyoruz.
Tahmin ediyoruz.
Yok, biliyoruz. Ya biraz her seçim ortamı gibi son derece politik, siyasi ve gergin bir ortam vardı. Her şekilde hani çok güzel bir şey bu arada. Hani oradaki herkesin basketbolun içinde bulmuş, herkesin orada olması, basketbolunla konuşması vesaire ama tüm bunların yanında tabii bunun bir güç çatışması olduğu da çok belliydi.
Güç oyunu.
Ya güç oyunu. Artık ya bilmem, kimsenin günahına girmem ama çok belli yani. Otelde veya seçimle ilgili herhangi bir ortamda bulunduğunuzda çok... Ya bir beklentin var. Beklenti var ve hani bir şekilde onu söylemen gerekiyor vesaire. Bir şekilde konuşman gerekiyor. Kaçamıyorsun çok. İşte... Herkes bir taraf olmak zorunda kalıyor vesaire vesaire. Ama işte birazcık zaten bir gün önceden çok belli olan bir seçim atmosferi vardı. Hani bir gece önce artık yarın evet Hidayet Türkoğlu kazanacak denilecek kadar.
Fanatik başlığı atalım mı?
Söyle.
At bakalım.
Düğmeye basıldı.
Hidayete erdik diye başlıktı.
Bu da güzel. Bence güzel başlık.
Bu da foto maç.
Ama bütün olumsuzluklara rağmen Nevriye Yılmaz'la fotoğraf çektirmek benim günümü artı yapardı.
Benim de öyle. Son günümü tabii ki de artı yaptı. Hatta birçok insanla, birçok hayranlık duyduğumda, sevdiğim de birçok insanla sohbet etme şansı buldum. Ama tek bir basketbolcuyla fotoğraf çektirdim. O da Nevriye Yılmaz.
Çok
benim de seçimim oydu. God. Hatta sizler adına da teşekkür ettim. Biraz bence anlamadı çok öyle böyle. Bir anda söyleyince çok oldu. Böyle kaldı.
Böyle aşırı sevdiğimiz basketbolcuyla.
Türk basketbolunu yaptığınız her şey için teşekkür ederim dedim. Fotoğraf çekilirken.
Tamam. Ben bunu yeniden söyleyebilir miyim izninizle? Benim için Türk basketbolunun erkek dahil gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu. Kayıtları yeniden girsin. Erkekler dahil buna.
Buna çok itiraz edilmez. Yani mutlaka oradaki insanlardan biridir en azından.
Evet.
Ya seçimler böyleydi. Atmosfer çok dediğim gibi orada bulununca çok keyifli ama aynı zamanda çok gergindi benim için. Ya oyumu attım. Oyumu
demokrasi şöleni.
Aslında değil. Aslında değil. Değil. Yani, bence şölen falan yok ortada. Tabii çok güzel ağırlandık vesaire onlar için tabii ki sağ olsunlar ama ben Ege bölgesindeki 3-4 takım beraber hareket ettik. Bir paylaşım oldu. O tarafa attım ben de. Yani ben kendi adıma değil kulübü maçına açısından hangi sayılı olacaksa bana söyleneni yaptım açıkçası. Öyle söyleyeyim.
Genelde öyle oluyor zaten.
Aynen. Ve bu değil hani. İki adaya da bölündü gibi söyleyebilirim. Yani.
İsim vermiyorsun.
Yok evet, bir oy sana atmış bir
Yok, kazanan tarafa da giden oylar oldu Ege bölgesinden. Hidayet'e de giden oylar oldu. Aslında çok açık etmeye de gerek yok hani.
Zaten bu tip şeylerde herhalde şu an adaylar kimden oy aldıklarını falan biliyorlardır.
Muhtemelen biliyorlar.
Öyle oluyor. Sen senin için para aldığını söyleniyor, doğru
tabii,
mu?
Tabii. Ben mümessil çantamın içine
1 milyon dolar.
1 milyon dolar sıkıştırdım. Geldim. Ya yani,
1 milyon dolar sıkıştırdılarsa yani
basketbol durumu çok iyiydi.
Evet, uçuyor olmamız lazım.
Yok, bu arada her şey için teşekkürler canım. Hatta belki söyleyebiliriz. Hüseyin abiyle vakit geçirme şansı oldu. Hüseyin Beşok'la. Bir ara podcast'imize de gelmek isteyebilir, konuşabiliriz yani.
Aa, güzel olur. Sağ olsun.
Çok da iyi ağırladı vesaire. Hani sohbeti de çok basketbol adına da çalışan bir insan belli ki. Hala ki oyunculuğunda da bence çok emekçiydi.
Tabii canım. Hüseyin de efsanelerimizden ya.
Hüseyin Beşok da bir ara Dip Çizgi'de görebiliriz.
Bildiğin yani tırnaklarıyla kazıyarak Maccabi transfer olmuş
bir isim yani. Bu her kanattan insanlarla
Rokom'da da oynamıştık.
Rokom'da da
her kanattan insanlarla sohbet etmiş. Hüseyin Beşok mesela Hidayet Türkoğlu'nun ekibinde ama çok güzel bir vakit geçirme durumu oldu. Hani basketbol için konuşmak çok keyifli. Dip Çizgi'de bulunabilir. Aynı şekilde Erman Kuntar numarasını verdi. Ara tabii ki dedi.
Bir siyahi için. Transfer gerekirse.
Fransa'dan.
Fransa basketbolundan konuştuk. Türkiye şöyle. Basketbolundan konuştuk. Yani keyifliydi. Düşünsenize iki gün boyunca. İstediğiniz herkesle basketbol konuşabiliyorsunuz. Bence çok keyifli yani.
Erman Kuntar telefon numarasını asıl Efes'e versin.
Yavaş yavaş o tarafı da açıyorum şimdi.
Açalım mı? Efes mi açıyoruz, Fener mi?
Fener konuşalım çünkü Efes konuşunca biraz gerileceğiz belli ki. O yüzden
gene büyük
bu arada bir selam göndereceğim. Ben maçta bir kardeşim ismini almayı unuttum, özür dilerim. Bize dinlediğini söyledi çok.
Sağ olsun.
Ben de selam göndeririz dedim. Sigara içerken denk geldiğim sevgili kardeşime buradan selam
veriyorum. Niye gençlere kötü örnek oluyorsun Efes?
O da içiyordu.
O zaman tam bir şey diyemedim.
Aynen, zaten sigara içerken denk geldiğimize göre... Öyle. Fenerbahçe'den giriyoruz o zaman konuya. Fenerbahçe CSK'yı deplasmanda. Bu arada Fenerbahçe sonunda hak ettiği galibiyeti aldı desem kimse bana karşı çıkmaz herhalde.
Bence de.
4 maçtır süren o 2 sayıyla kaybetme atmosferi. O psikolojik
eşik.
Bariyer, eşik, engel. Ne dersiniz? Engels mi mesafeler?
Oh, fuck.
Sonrasında Fenerbahçe Rusya'dan galibiyeti çatır çatır çıkardı ve bence bunun üstüne biraz konuşmalıyız. De Colo'nun dönüşünü konuşmalıyız. Hmm. Son haftalarda inanılmaz eleştiren bir Nando var. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin savunma potansiyelinin hepsinin mi gösterildiğine, yoksa Fenerbahçe'nin sezon boyunca bu kadar iyi bir savunma takımı olabileceğini mi düşünüyorsunuz? Bunu soracağım size. Hmm. Yani Fenerbahçe için bir maç kazanmak için artık savunmalar mı bu kadar sıkıldı, yoksa Fenerbahçe gerçekten bir savunma kültürü oluşturuyor mu? Aslında sorun bu.
Orçun Bey, buyursunlar. Sen bu konuda çok yüksektin.
Öyle.
Ey Orçun Demiröz, konuş bakalım. Georgievic'i gömdün. Şimdi biraz hakkını verelim. İyi savunma yapıyorlar.
Hakikaten öyle. Yani zaten istatistikler de bize bunu birkaç haftadır söylüyor. Yani hani
defensive rating
de defensive ratingde Fenerbahçe Beko ligin en tepesinde bulunan, şu an pozisyon başına en az sayı yiyen.
Tekrar bakayım ben verileri.
Hatta yani diğer takımlar açısından hücum etmenin en zor olduğu takım. Bunun bir kere adını koyalım ve CSK maçındaki savunma seviyesi bence arkadaşlar Obradovic'in prime dönemindeki savunma seviyesine yakın bir seviye. F4 seviyesi, bunu da çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bayağı Fenerbahçe daha sezon başında olmamıza rağmen savunma tarafında işleri çok çabuk halletmiş gözüküyor. Yani bu kadar kısa sürede tabii böyle bir savunma temeli oluşturmak da bir koç açısından bu artıdır yani.
Şu an ufak bir düzeltme yapmak istiyorum izninle. Doğru hatırlamışım. Olympiakos birinci, Fenerbahçe ve Milan arka arkaya geliyor.
Yani ilk üç takımından biri diyelim. Yani
son ama oynanan... yani Olympiakos mesela geçen hafta Fener birinciydi.
Evet, geçen hafta yani Fener'di.
En iyi savunma yapan takımlardan biri. Kızılyıldız da yine oralarda.
Yani işte üç takımından birisi. Zaten yani şu an Fenerbahçe'nin profilinde direkt bir artık savunma takımıdır. Böyle hani şey, öyle bir damgası var, apoleti var hakikaten. O oluşmuş durumda. Burada Georgievic'in hakkını verelim yani. Çünkü yani 7-8 haftalık bir süreçte böyle bir savunma kimyası oluşturmak, o kaymalar, o rotasyonlar, o hand recover dediğimiz olayı bu kadar net şekilde oturtmak kolay iş değil. Hücum tarafında sorunlar devam ediyor mu? Bana sorarsanız ediyor. Ama Fenerbahçe'nin demek ki görünen o ki yani sezonun geri kalanında bir savunma takımı olarak yola devam edecek. Savunması oyunu belirleyecek. Ve gideceği noktayı diğer takımların Fenerbahçe'ye nasıl hücum ettiği ya da edemediği
belirleyecek.
Yani bunun altını çizelim. Fenerbahçe'nin artık oyun kimliği buna evrilmiş durumda. Son maçla ilgili bence önemli ayrıntılar var. Yani mesela Şayo'nun beklenen artık o katkıyı vermesi artı eksi ki Deschampierre'in yokluğunda olmadığı bir maçta, yani özellikle Clyburn eşleşmesinde, çünkü Clyburn'la eşleşebilecek başka oyuncusu yoktu ve orada Şayo'nun geri adım atmaması ve hücumda da çok iyi bir verim vermesi ve işte oynadığı süre içerisinde takımın artı eksideki en iyilerinden birisi olması, yani artı 12 yazdırdı. Guduric'in geçen sezonki iyi Guduric seviyesine çıkması. Çünkü yani biz bu takım açısından neyi konuşuyorduk hep? Evet, iyi eklemeler oldu ama bu takımın sonuçta temeli Veseli, Nando ve Guduric temeli.
Pierre için de iyi bir maçtı.
Pierre bakma. Son 2-3 haftada zaten kötü oynamıyor. Sadece organizasyon sorununda, yani o Nando ile topu paylaşma sorunu yaşadıkları için Pierre göze batıyordu. Yani o tercih hataları ve tempoda, yani bu tempolarda çok oynamayı becerebilen bir oyuncu değil Pierre, ama en azından bu maçta Nando ile o paylaşımı yaptılar. Yani Nando'yu skorer olarak kullanıp Pierre'de organizasyona alınca ve Guduric'in de oradaki o...
Bunu yapmasına rağmen skora katkı verememesi üzerinden çok eleştiriyorlardı Pierre'i. Yani bu maçta mesela yine çok aman aman bir skor katkısı verdi diyemezsin ama Clutch'ta çok ciddi bir üçlüğü var. Çok gerçekten organizasyonu çok iyi sağladığı bir pozisyon var. Yani o açılardan artı yazdırdı.
Yazdırdı. Yani bir de savunma tarafı da var tabii işin. Yani savunmada da yani o backcourt'ta şu an yani Nando falan sonuçta oyundayken direkt diğer takımlar bunu artıya dönüştürüyorlar ama Pierre oyundayken o kadar kolay olmuyor işler. Yani evet. En azından daha savunmada yani kanatta da falan Guduric'i, Şayok'u falan da kullandığın zaman oradaki o hatta yani ilk hattı da daha iyi oluyor Fenerbahçe'nin. O yüzden Fenerbahçe'de bu anlamda en azından savunmanın bu kadar hükmettiği, oyuna domine ettiği bir akşamda CSK'yı yenmek çok önemli. Yani bir de yani bu tür bir gene benim takıldığım bazı şeyler vardı ama bütün bunlara rağmen CSK galibiyeti abi. Deplasmandaki bir CSK galibiyeti büyük bir galibiyeti.
Maç sonu tam nereye geldi bilmiyorum ama ilk yarı şöyle bir pozisyon vardı. Seninle hatta yazışarak konuşmuştuk. CSK çok daha fazla hücum etti Fenerbahçe potasına. Ama çok yüzdesiz oynadı. Şunu Fenerbahçe'de neredeyse %70'lerde atarak ilk yarı oyunda kaldı. İyi savunma yaptı dedin. Abi dedim 45 yedi.
Ama orada
45 işte, yemesine rağmen %100 evet. Oynadı CSK mesela yani.
Onu söyleyeyim şimdi, CSK'nın zar zor 82'yi bulduğunu söyleyeyim. Bunu yapabilme sebebi de 16 tane hücum ribaundu çekti abi CSK. Evet.
Ve 16, Clyburn.
Evet, bir Clyburn etkisi tabii ki orada yani hani ve oyun yani bana sorarsan gene bu maçta Georgevic koç olarak yendi abi Itudis. Çünkü Itudis'in small ball tercihleri tutmadı. Yani Booker
Veseli... Ki Clyburn'u istediğin kadar oynat dedi mesela.
Evet.
Ya öyle bir şey de var.
Yani Georgevic tamam dedi. Yani Clyburn'u istediğin kadar bire bire zorla dedi. Evet. Ben geri basmayacağım dedi. Yani Polonara zaten 13 dakika falan oynadı maçta. Onun da dakikalarını iyice kıstı. Tamamıyla size'lı beşlerin yani büyük beşlerle oyunda kalıp CSK'nın o yani o işte bizim kısa ama daha böyle atlet beşlerine yenilmedi. Evet, Fenerbahçe. İffe yoktu yani bu maçta yani.
İffe 5'te 0 yani.
İffe çok kötü bir maç çıkardı.
Şivet kötü bir maç çıkardı.
Şivet kötü bir maç çıkarmadı abi
ya
bu arada.
Ya şey olarak en azından skor katkısı olarak.
Yani. Ya gene sonda önemli şutları soktu Şivet
abi,
ama.
8'de 2 yaydan.
8'de
yani.
2 ama.
Sonda soktukları var. İlk yarıları hiç yoktu piyasada yani.
Yoktu evet ama yani baktığın zaman Şivet'in oynadığı dakikalarda CSK eksi yazmadı. Demek
tamam,
istediğim
tamam.
O.
Olmuş Fenerbahçe olmuş. Orçun yükseldiğine göre evet. Fenerbahçe olmuş.
Hayır, Fenerbahçe'de olan çok iyi olan şeyler var abi. Hakkını verelim var. Yani.
Tamam canım.
Ama
ben bir ek yapacağım zaten. Senin dediğine karşı çıkmayacaktım yani.
Ama işte benim nezdimde şu önemli. Bu kadar iyi savunma yapıp bunu hücumla süsleyemediğin zaman, hücum opsiyonlarını geliştiremediğin sürece zorlanırsın abi. Yani sadece savunma yapmak seni F4'e götürmez. Yani hücumu da bir şekilde çözmen lazım. Çünkü Veseli'yi her maç bu kadar yani verimli kullanamayabilirsin. Guduric her maç böyle oynamaz. Nando yani Nando'nun tabii ki bir pardon da bu arada hani sahte okey diyenlere de şey dedi Nando yani bir isterseniz dedi şu CV'ye bir bakın çok boş yapmayın dedi. Sondaki o kritik şutları falan çok net soktu. Yani Nando'nun da bir sonuçta standardı var falan ama benim takıldığım nokta şu. Hücumda hala oturmuş bir Fenerbahçe düzeni göremiyoruz. Yani hep böyle bir yani
bir İhsan Boyülken yorumu gördüm şu an.
Ama oturmuş bir şey yok. Kabul ediyorum. Yani bakayım. Bir akış
bu
var mı?
Bu duyduğum için dedim. Ben şöyle bir ek yapayım mı? 91 sayı ve 22 asist Fenerbahçe'nin bu sezonki en yüksek verileri bu alanda. %56 ile şut attı Fenerbahçe. Bu da en iyisi bu sezonki. Heist. 135 hücum verimliliğine yükseldi 100 pozisyon başına. Bu da Fenerbahçe'nin en iyisi. Hatta bu tüm zamanların en iyi performanslarından biri. Çünkü hani 120'yi gördüğünüzde olağanüstü bir şeye çıkıyorsunuz. 135. Ben buradan şunu soracağım.
Bir parantez açıyorum. Asist top kaybı oranı abi bu maçta 22-9. Yani mükemmel.
İkinin üstünde.
İkinin üstünde. Mükemmel. Kusursuz yani. İkinin üstündeki İki bir asist top kaybı oranı.
Ben Devin Booker'ın 5 asistini yani. Sormak istiyorum. Aslında
evet,
size.
Yani.
Efe'nin de fikrini merak ediyorum. Bu 90 sayılık performans elbette birazcık gündelik performansı etkili ama acaba Djordjevic şunu demiş olabilir mi? Bu takımı aldım ben. İşte ben kurmadım ama çok yetenekli. Çok ben kurmadım bir şeyi yok yani bu takımın. Önce savunmayı oturtalım. Sonra hücumda bir şeyler yapmaya çalışırız mı düşünüyor? Yoksa hep bunu mu izleyeceğiz Fenerbahçe'den? Aslında bunu da merak ediyorum. Yani Booker'ın 5 asisti elbette sürdürülebilir değil. Yok hiç değil yani sonuçta bu adam ama Booker'ın üzerinden daha fazla oyun üreten bir Fenerbahçe görebilir miyiz yakın gelecekte?
Ya şeyi gelecekte görüyordum zaten. Mesela Panathinaikos maçları falan Booker'la Veseli üzerinden o topun ikisi arasında paylaşıldığında bir asist çıkma durumu oluyor zaten yani. Hani hem 4-5 pozisyondaki pas asistasyonundan hem de bu maçta şeyi de gördük. Booker'ın koşan kısalara algısının açık olduğunu da gördük birazcık.
Yani. Veriyor evet topları veriyor.
Yani Booker'dan aslında kariyeri boyunca çok görmediğimiz bir performans. Ne bileyim en yüksek skor asist ortalaması şey, en yüksek asist ortalamasına çıktı herhalde 2'yi geçmez değil mi? 1 yani. 1.5 civarında kalır Booker'ın maksimum. Bayern zamanları falan bilmiyorum da tam. Ama bu maç özelinde şey söyleyelim yani hem cezayı çok iyi kesti.
Booker'la işleşemedi abi CSKA.
Evet. Evet. Yani hem de dediğim gibi algısı çok açıktı takımın katlarına işte handoff'larda hata yapmadı. Bir sürü artı yazdırdı. İşler oldu Fenerbahçe.
Mesela Bolonboy oyundayken falan -3 yani bu kır direkt ezdi.
Kurbanov taktiği de hiç çalışmadı.
Çalışmadı.
Yani o jokeri çalışmadı.
Boltman çalışmadı. Da alarmlar çalmıyor değil. Hani son haftalarda özellikle Monaco deplasmanında kaybettikleri
da,
maç.
Rusya'da da bir maç kaybetti. Adını bilmediğim bir takım yendi. Dedim ne oluyor CSKA'nın? Herhalde dedim saldılar. Fener maçına hazırlanıyor.
Ya bildiğim kadarıyla.
Ama bu arada şey devam ediyor. Fenerbahçe'nin CSKA deplasmanı evet, üstünlüğü devam ediyor.
Geçen yıl da yenmişlerdi.
Bayağıdır yeniyorlar.
Çok uzun evet. oldu. Ama içerideki kırılmıştı.
İçeride evet CSKA almıştı son iki maçı galiba.
Bunun sürdürülebilir olup olmadığını konuşalım yani.
Ya 90 sayıya çıkmasını çok mümkün görmüyorum Fenerbahçe'nin düzenli olarak da. Fenerbahçe rakibini böyle 70'lerde tutup Barcelona gibi maçı 77-74'te kırarımlık bir takım olacak gibi görünüyor.
Bana da öyle geliyor yani Djordjevic'in kafasındaki zaten Jasikevičius'la benzer felsefeleri sahipler.
Şey
yani.
Tehlikesi var yalnız Jasikevičius'la benzer felsefeleri sahipler de Jasikevičius sezonluk plan yapar. Yani hani takımı çok fazla doğru. sıkıyor ama bütün sezona yayabileceği bir enerji bırakıyor.
Hayır bir de şu var. Jasikevičius evet oyunu sıkan böyle olabildiğince hani olayı fizikselliğe döküp işte hani tamamıyla böyle yani boğan bir oyun anlayışı olsa da çok net yani hücumdaki setleri oyunculara biçilen roller ve oyuncuların yani Minotic'e kadar bu böyle çok belirgindir yani. Onu görürsün yani. Biraz oynadıkları setlere.
Programın başındaki soruyu da o yüzden sordum. Hani bu acaba bir maç kazanalım artık gazı mı? Savunma olarak. Tamam Fenerbahçe iyi bir savunma takımı oluyor. Ama ben şeyi de fark ediyorum bir yandan. İki sayıyla kaybedilen maçları da üstüne CSKA'ya ekliyorum. Fenerbahçe Final Four savunması yapıyor demiştim sana şeyden önce. Sen de zaten bahsettin. Evet, evet. Ya Final Four savunması Final Four'da yapılır. Benim gördüğüm bugüne kadar hep böyle oldu.
Ya bu aslında CSKA maçının sonuyla Olympiakos maçının sonu benzer. Sulukas soktu sadece.
Evet.
Ya şunu söyleyeyim.
Ha, erken mi forma girdi diyorsun?
Ben erken bütün takım enerjisini sadece lige girelim diye kullandığını düşünüyorum. Ha. Ya bu şey ama tabii ki de kullanacaksın. Maç kazanamazsan giremezsin. Ama daha böyle sürdürülebilir bir formül dedim ki hani biraz önce.
Ama abi yani sonuçta CSKA ile oynuyorsun ve doping var. Yani bunu belki artı 2 olarak.
Mesela diyorum ki Monaco maçını nasıl oynayacak Fenerbahçe? Kafamda oluşturamıyorum Monaco maçını Fenerbahçe'nin nasıl
belki oynayacak. Belki şöyle düşünüyordur. Şayoku kazandım bugün.
Evet, evet tabii.
Nando geri döndü.
Buduric.
Yetenekli ellerimle daha fazla daha rahat maç kazanabilirim diye düşünüyordur.
Evet evet yani burada bir şey belki, söyleyeceğim.
Yani hoca ne düşünüyor bilmiyorum ama.
Tamam Djordjevic'in belki Jasikevičius gibi böyle çok net bir hücum planı yok. Yani daha çok böyle yani daha.
İçeriye top değecek işte abi. Hücum planımız bu. Fenerbahçe adına hücum planı bu. Daha Veseli'nin eski eline top gelecek. O dışarı çıkarırsa çıkarır.
Daha rastlantısal bir oyun anlayışı var hücumda ama ya sonuçta abi maç kazandıracak elleri de var.
Var.
Fenerbahçe'nin. Yani eğer rakibi o istediği seviyelerde tutabilirse Fenerbahçe hep böyle 70'lerde falan yani oyunu o kadar sıkıştırıp o kadar boğabilirse maç sonunda Fenerbahçe gene maçı kazanacak seviyelere gelebilir ki sonuçta Fenerbahçe'de zaten ligin en iyi 5-6 kadrosuna birisine sahip yani tam Oli'ye kaybettiler belki ki formda bir Oli'ye 6-2 giden bir Oli'ye kaybettiler gene bu tür maçlar kaybettiler. Barcelona'ya kaybettiler son topta ama
Madrid.
Madrid'e kaybettiler. Gene maçın sonuna gelip kaybettiler ama neticede bu
savunmayla abi
maçlara girdiler diyorsun.
Her evet yani
yalnız evet, Fenerbahçe'yi yani, maçı kazandıran şeyin yay performansı olduğunu da hatırlatalım. Yani 20'de %55'le 20'de 11'le attı Fenerbahçe. Düşük tempoda Fenerbahçe'yi hatırlayalım.
Tabii.
Hücum ritmini bulamadığı için çok kötüydü şut performansı.
Dekolo'nun da birazcık sorunlarının kaynaklandığı şeylerden biri
evet. buydu. Hani bugün Dekolo yani bugün derken 6 top denedi yaydan. Guduric'de 4. İkisi birlikte 10 top denediler.
Kaçın 7
isabetleri var. Yani mesela her gün görebileceğimiz bir performans şey olmayabilir. Değil, ya şey şu anlamda diyorum hani kötülemek için filan. Bizim insanlarımız bazen yanlış anlıyorlar. Şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin maçı çok atarak kazandı ama her zaman böyle 90'a çıkabilecek bir şey izlenim evet. vermiyor bana. Bilmiyorum size veriyor mu?
Beni de şüpheye düşüren şey ben tersinden biraz şüpheliyim.
Her zaman da bu kadar iyi savunma yapamayabiliyorsunuz.
Hayır bu kadar iyi savunmaya rağmen fazla yediğini düşünüyorum.
80 fazla
diyorsun. 3 maçta da aynı şekilde. Yani rakibin yüzdelerine göre Fenerbahçe'nin 7 skor toplamı fazla geliyor bana. Çok yüzdesiz oynatıyor rakibini. Bir bakıyorum devre 45.
Ha ben de şunu söyleyeyim.
Çünkü rakipler daha tempolu.
Aynen öyle. Bir de perimetreden iyi oynayan, gününde olan bir takım Fenerbahçe'yi çok zorlar. Onu söyleyelim. Yani çünkü Fenerbahçe çok arkada.
O yüzden dedim.
Çok gömülüyor.
Çok koşan, çok aslında yüzdeli şut atan bir evet, takım karşı ne yapacak mesela?
Onu görmek lazım ama yani çünkü oyun planı öyle. Yani hani riske ediyor. Evet. Köşeleri riske ediyor. Tamam. CSK sokamadı ama
Kazan'da 40'ta kaldı bak.
Evet yani ama yani sokacak takımlarda şey olacaktır illaki.
Panathinaikos da 40'ta kalmış diyorlar.
Efendim? Onları konuşuruz zaten. Hani şu an yeri değil. Fenerbahçe konuşuyoruz.
Nesini konuşacağız oğlum? Konuşacağız şey, yani rezalet.
48 ne ya?
Ama yani
yok çok büyük galibiyet. Ya.
Şu an şunu söylemek lazım. Şu an Georgievich'in kafasındaki şey sahada yani o görülüyor. Yani Georgievich'in planı demek ki buydu. Yani bir savunma kimyası oturtup onun üzerine maçı işte belli oyuncular üzerinden oynamak.
Geçen seneki gibi bir 10'da 10 bekliyor musunuz?
Kimden?
Fenerbahçe.
Yok beklemiyorum.
Abi o kadar şey değil. O kadar kolay değil o. Şimdi mesela Milan maçı var haftaya. Çok zor maç. Yani Milan
kazandı diyelim. Üst üste bir 7-8 gidebilir belki o galiba.
İki tane büyük galibiyet bayağı moral verir ama.
Bunlar doping galibiyet.
Doping galibiyetler evet.
Olabilir. Yani 10'da 10 bu sezonki Euroleague'de çok kolay görünmüyor ya. Yani buna Barcelona falan da dahil. Yani Monaco falan
yeni. Yapamadı şu an kimse. Yenilgisiz takım yok. Ayrıca iki galibiyet, iki mağlubiyet almayan takım var mı? Bir Milan var galiba.
Ama şundan hepimiz hemfikiriz galiba. Yani savunma bu savunma standardı Fenerbahçe'yi bir seviyenin üzerine atar. Ki o da yani ligde 5. 6. falan gibi bir konumda görüyorum ben Fenerbahçe. Yani ligi oralarda.
Abi, şimdi şeyi de konuşmamız
gerekiyor. Bir Milan varmış
Fenerbahçe, evet bir tek Milan var. Fenerbahçe ve Fenerbahçe mesela bu maçı kazan. Çok kritik maç şu açıdan önemli. Çok kritik olduğunu şu açıdan söyleyeyim. 5. Maccabi hani hiç beklemiyorduk ama 6 galibiyet tamam yani Maccabi bence düşecek de.
Orada Fenerbahçe'li eski bir oyuncu Derek Williams'ın inanılmaz bir sezon geçirdiğini söylemek lazım.
Fenerbahçe 3 kaybetse, Fenerbahçe kaybetseydi 2 olacaktı Efes evet. gibi. Yani şu an Fenerbahçe ve Efes gelince yine konuşuruz. Teklerse böyle yavaş yavaş 5.lik tabii daha çok uzun çok, yol var da.
Çok takım aday oraya bu arada.
Çok yol var da hani şey olacak yani mesafe açılacak. Tabii o 4 galibiyeti kapatmak çok kolay olmayacak. Çünkü bir de bu takımlarla direkt maçlarınızı da bir kaybederseniz.
Ki Efes Zenit'e kaybetti.
Ya ya da işte mesela Efes'in Maccabi maçı ne olacak.
Ama ben yani Fenerbahçe'yi kadro olarak şu
yoksa
an
Asfel'de mesela 6-2 gidiyor herhalde. Bir galibiyetim vardı geçen sene Asfel'in evet. buralarda. Bir galibiyeti falan vardı yani.
Ben abi Fenerbahçe'yi.
Asfel fena başlamamıştı sonra düşmüştü.
Öyle miydi?
Ya da pandemi koşullarından sonra oyunculara izin verildi bir şey oldu. Sonra yükseldi emin değilim tam.
Yani Zenit'in de üstünde görüyorum öyle onu söyleyeyim.
Yok yani. Zenit'in üstünde Fenerbahçe. Biz zaten
Maccabi, Asfel falan Fenerbahçe'yle bence çok yani
Zenit'in uzun kadro olarak üstünde de hoca çarpışamaz. Olarak bence Zenit'te avantaj.
Asfel deyip de geçemiyorum. Asfel izlediniz mi bu sene?
İzledik.
Ama yani
yani sadece Efes maçı üzerinde de değil.
Yok az Asfel konuşacağız diye ben biraz izliyorum, ya, bakıyorum.
Chris Jones'u, Okoro'su işte. Tabii
Chris Jones zaten bu haftanın MVP'si
olmuştur muhtemelen. 25 falan attı. Emin değilim. Ama her departmanda iyi oyuncuları
var. İyi oyuncuları var, evet.
David Lightley döndü. O da 25 pille oynadı bu hafta vesaire vesaire.
Ama yani sonuçta abi Fenerbahçe'nin daha fazla büyüleri ve buraları oynamayı daha iyi bilen oyuncuları var. Daha zengin geniş bir kadrosu var. O yüzden yani Fenerbahçe'de şimdilik bence işler yolunda gibi. En azından tam biz Georgievich'i çok eleştiriyoruz.
Alan kazandı, kredi
evet,
kazandı.
Evet yani ama en azından şu an istediklerini sahaya yansıtabildiğini söyleyebiliriz bence.
Olympiakos maçındaki planı tutmadı ama bu sefer o plan işledi ve Clyburn'da yetiştiremedi takım. Çünkü yani, ekstra yani, şut soktu Fenerbahçe.
Evet ve tamam bu ben bunu eleştiriyorum bu arada. Yani oyunu çünkü kazmalaştıran bir şey yani sürekli Veseli ve Booker temelli oynamak ki Booker'dan bence Djordjevic fazlasını alıyor. Fazlasını
bu kadar alıyor. Beklemiyorduk. Yok.
Fazlasını alıyor. Ama Booker nezdinde de abi yani Booker'da sonuçta bu kadar bütün sezona gelecek bir oyuncu değil.
Benim bir sorum var. Fenerbahçe maç kazanmaya devam ederse Aşil Polonara'nın oynadığı dakikaları eleştirme olgusu biter mi yavaş yavaş?
Bitebilir abi biter. Yani. Biter. Booker böyle biter. Oynamaya devam ederse biter tabii ki.
Bitecektir yani.
Ha, merak ettiğim için.
Maç kazanması önemli burada.
Bence ne kadar maç kazanırsa kazansın ilk kaybettiği maçta Polonara nerede diyecek insanlar.
Bana yani şöyle diyor. Şimdi 3 maç kazanır 1 maç kaybeder denmez ama ikinci maçı kaybeder üstü o zaman konuşmalar başlar yani. Nasıl kaybettiğiniz de önemli bir de.
Tabii.
Gerçekten Booker'ın ayaklarının yavaşlığı yüzünden kaybettiyseniz bu konuşulur. Ya biraz o fark var.
Ya CSK maçında şimdi şunu söyleyeyim. Polonara'nın oynadığı dakikalarda Polonara çok da...
Kötü bir maç oynadı.
Evet yani iyi işler yapmadı.
Bakayım ben artı eksisini söyleyeyim Polonara'nın. Bu arada Fenerbahçe'de Guduric artı 14, Guduric artı 14, Booker artı 11, Şayok artı 12, Polonara artı 3.
Artı 3'lük performans.
Ya Metecan dışında Fenerbahçe iyiydi zaten artı eksti ya.
Ya zaten Metecan. 135'e çıkmış durumda Fenerbahçe.
Ofans rating.
Evet. Ofans rating. Evet. Yani çok iyi bir rakam yani.
Çok iyi bir rakam.
Bayağı NBA rakamı.
Yavaş yavaş Fenerbahçe'yi tabii. Toparlıyorum. Haftaya Milan maçı çok kritik. Fenerbahçe'nin bence asıl sınavı haftaya. Ya tam CSKA maçı asıl sınav değil mi Efecan?
Birinci sınava tik koydular.
Tik koydular. Hatta bu geçiş sürecinde de Fenerbahçe çok derbi alır. Ezilir, biter. Evet. 3 mağlubiyet, 1 galibiyet baktığınız zaman o zor fikstürde. Ama çok şu an mesela değil. Kötü değil diyoruz kötü Fenerbahçe. Değil. Bu iyi bir şey. İyi bir çıktı. 0-4
çıkmaması
önemli. Milan'ı yenersen 2-3 çıkarsın. Ve...
Ha, biz ne diyorduk abi? 2-7 olabilir diyorduk
evet.
Yani.
Evet. Oraya bakalım Fenerbahçe haftaya nasıl olacak. Önemli bir maç. Milan'ın ikinci galibiyetini herkes gibi yaşatabilecek.
Ama tabii şimdi haftaya...
İkinci mağlubiyeti.
İkinci mağlubiyeti.
Şimdi haftaya top defense, top offense takımıyla evet. Oynayacaklar. Yani.
Ama Milan'ın yani... mesela ben bir tane eksiği var bence Milan'ın. Pota altında 4 oyuncusu var Milan'ın. Heinz, Tarzowski, Mitoğlu, Melli. Yani bir oynattı. Tane hani oynattığı 4 oyuncu.
Bu arada saydığı isimlerden bir tanesi Efes'e gelse
şimdi şöyle
farklı olacak
kime
yani.
Kime göre eksik dersen hani Veseli Booker'a karşı sorun yaşayabilirler fiziksel açıdan.
Fiziksel açıdan yaşayabilirler bence de. Orada Tarzowski'nin nasıl oynayacağı önemli. Bu Tarzowski hafta iyi bir maç oynadı ama
Tarzowski biraz şeyle yalandan oynatıyor Tarzowski'yi ya. Orada asıl oyuncu Mitoğlu Melli yani.
Mitoğlu'yu çok fazla oynatıyor. Efes'e geçiyorum o zaman. Fenerbahçe tarafını kapatıp.
Evet.
Efes Zenit'e içeride yani çok hayal kırıklığı yaşatan bir mağlubiyet aldı. Şey olarak yani tam takım toparlanacak mı? Zargis maçından sonra birazcık işte hype yükseldi. Takıma inanç yükseldi. Salona gelen kitlenin şeyi yükseldi. Hani...
Togan bak nasıl kafa sallıyor.
Gerçekten Efes'in bu maçı kazanmaması, kazanmaması için hiçbir koşul yoktu. Basketbol dışı etkenlerle ilgili. Ama basketbol içi etkenlerle ilgili Zenit ve Çevik Pascual çok temiz bir maç oynayarak çıktı yani.
Ben sadece şunu söyleyeceğim. Sonra direkt Togan'a vereceğim.
Aynen.
Sonra tekrar söz gelirse konuşurum. Ben bu maça o kadar inanmıyordum ki maçı izlemedim onu söyleyeyim.
Maçın, ben inanıyordum ya.
Ben Zenit'in kazanacağına emindim yani. Hatta geçen hafta da 1-1 çıkarız falan demiştim. O yüzden ben gittim festivalime. Güzel müzik yani mix festivale gittim. Evet böyle hani vaktim dedim. Efes maçını ayırmaktansa daha böyle keyifli bir şeye ayırayım. Maçı da ertesi gün podcast İzledim. Öncesinde izlerim zaten dedim. Öyle yaptım.
İzledin
İyi ki de,
mi?
İyi ki de yapmışım yani izledim. Sonra da vah vah diyerek böyle o Frank Kamp'ın performansını falan görünce Efes'in düştüğü durum gerçekten içler acısı. Şimdi açacağız ama
Keller ortalığı karıştırıyor.
Hocam uzun savunamıyoruz. Rebound alamıyoruz. Kısa savunamıyoruz. Top paylaşamıyoruz.
Evet. Bu Efes ne yapıyor abi?
Top paylaşamıyoruz. şut yüzdeli şut sokamıyoruz. Hatta bazen şut sokamıyoruz.
Evet. Ben
diyorum ki hangisini düzeltirsek diğerleri de etkilenir.
Güzel bir. Bakın bu topturdan başlayabilir miyiz? Hani biz Efe ile iktisat fakültesinde bazen seçmeler yapıyoruz. Yani böyle bir yetenek olmayan ama potansiyel olan oyuncuları seçiyoruz bazen. Hani bakın bu top tür seviyesinden alırız diye ama olmuyor. Genelde ben bir olmuyor. Genel bir istatistik vererek başlamak istiyorum. Erdem Bilmen hocamız çıkarmış, bana da gösterdi sağ olsun. Sağ olsun. Zenit maçı öncesinden yalnız bu istatistikler. Buradan bir yere bağlayacağım. Efes hala sayılarını en çok pick and roll ile buluyor. Yani Efes hala bir pick and roll takımı.
Siz söyleyin, ben Zenit maçında ileri mi gitti, kötüye mi gitti onu söyleyeyim.
Yani Efes hala pick and roll takımı aslında. Ve bu alanda da Euroleague'in iyilerinden.
Sadece pick and roll oynamaya çalışıyor.
Evet, sadece pick and roll. Yani pick and roll ball handler'ına dayanan. Yani maç başından aşağı yukarı 17 sayı falan pick and roll ball handler'dan geliyor. Isolation'da en çok oynayan takımlardan biri Efes. İlk 4'te. Post-up'ta ligin sondan 3.'sü. Neredeyse hiç post-up atmıyor. Spot-up'ta 13.'sü. Putback'te sondan 2. yani o şey, tamamlama şutları. Savunmaya gelelim. Efes bu sene çok kötü savunma yapıyor diyoruz. Yani hücumda da felaket durumda Efes ama savunmada çok kötü. En çok transition sayısı yiyen takım Efes. Ligin. 13 sayı yiyor aşağı yukarı. En çok spot-up yiyen Efes.
Bu çok net.
En çok pick and roll ball handler'dan sayı yiyen takımlardan biri ilk 5'te. Off screen'den en çok sayı yiyen, yani Kyle Kuric gibi off screen'den çıkıp şut atanlardan en çok yine Efes ilk 3'te. Putback'ten de en çok sayı yiyen ilk 3 takımdan biri abi, Efes. Her yani yiyor. Her yerden yiyor Efes.
Titanic gibi şu an.
Efes yani. Savunma yapmıyor. Ne yapıyor? Pick and roll oynuyor. Yani aslında geçen seneki gibi pick and roll oynamaya çalışıyor ama onu da oynayamıyor yani. Öyle bir tam oynamaya çalışıyor. Ya
şöyle, Simon döndükten sonra daha da iyi olacak diye düşünüyorduk. Biraz pick and roll hücumu. Biraz oldu ama ya hocam,
Simon da Vasile Micic, Clyburn değil abi yani.
Vasile Micic ve Larkin ikilisinin ilk sayıları ilk yarının bitimine yaklaşık 1 dakika kala Micic'in faul atışından geldi.
Evet, Larkin zaten son çeyrek
sıfır vardı. Sayılardı. Ha. İkisi de. Ya takıma verdikleri de yani böyle top şey kayıpları, girmeyen şutlar eksilerdeydi çoğu zaman. İlk kez faullen Micic 2 sayı attı. Ki zaten maçı da çok kötü oynayan bir Vasa vardı. Hı-hı. Aynı şekilde Larkin son çeyrek hakeme kızana kadar maçın içinde değildi. Ne zaman hakeme kızdı? Top oynamaya başladı. Ben anlamıyorum. Yani bana bunu bir açıklasın.
Hatta Vasa'nın söyleyelim. Vasa 26 dakikada eksi 19'u tamamlamış. Vasa'nın
bu arada şey söyleyeyim yani. Size. Belki üzüleceksiniz ama vücut dili, oynama isteği, saha içinde ayakta kalamama durumu, ayağının sürekli kayması. Pick and roll'de uzun önüne çıktığında switch yaparken delememesi. Ya çok kötü. Potoya gidince bırakacak bilmiyorum. Vücut dili çok kötü.
Yani geldiğinden kötü beri yani. En kötü maçını oynamış.
Tamam. Diyebiliriz. Önce yani. Maç özelinde başlayayım. Sonra genele ilişkin bazı çıkarımlarım da var benim. Simon Plyce ikili oyunları dışında aşağı yukarı varlık gösterebildi mi Efes Zenit karşısında?
O da ne kadar varlık gösterdin ki?
Yani. 25 oldu maç. Onun da şeyi var. Simon Plyce sana savunmada eksi yazdırabiliyor zaman. Yazdırıyorlar zaten. Şimdi Efes'in yaptığı hiçbir şeyin böyle pürüzsüz yapmıyor. Yani sahadaki 5'in illa bir böyle bir eksiği bir şeyi var. Yani oradan açık veriyor. Orayı kapatıyorsun, buradan açık veriyorsun. Burayı kapatıyorsun, öbür taraftan açık veriyorsun. Dolayısıyla guardların çalışmıyor zaten. Pick and roll oynarmış gibi yapıyor Efes. Onun üzerine Filip Petrušević canlı canlı herhalde Efecan'ın gözleri kanamıştır. Eksi 20 yazdırdı Filip Petrušević.
Üçüncü çeyrekte şey dedim. Ben Filip Petrušević'i izlemek istemiyorum diye bağırdım. Evet. Tribünde.
Ama devam etti oynamaya. Mesela Tibor Plyce ikinci yarı çıkmadı filan. Niye çıkmadı ben anlamış değilim. Üçüncü çeyrekte maç bitti bu arada. Yani.
Ya Petrušević kızıp aldıktan sonra bir daha içeri atmadı. Plyce oynamak zorunda kaldı.
Ben şu an Efes'teki oyuncuların Efes şeyden pick and roll'dan sayı yedi. Pick and roll'ün ball handler'ından yedi. Roller man'inden yedi. Köşe üçlüğü yedi. Post-up'tan yedi. Her türlü sayı yedi.
Her şey. Kuzmiskas'ı hayata döndürdü.
Kuzmiskas evet, hayatının maçlarından birini oynadı. Milli takıma gider yine böyle oynayacaksa.
Frank Kamp.
Tepeden isolation şutu yedi. Yedi yani şey, Billy Barron'dan bile yedi. Herkesten yedi yani. Ve rakibe güven verdi. Şimdi o güveni alınca rakip de sokuyor.
Şimdi ben bu arada kaç maçtır yeniyor Efes'i? Sürekli yeniyor.
Son 3 maçta kazanmış oldu işte. Geçen sene 2-0'dı. Bu sene de 1-0. Ondan öncekileri bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Valla benim gördüğüm şey şu. Ben Efes geçen seneki oyununu zaten oynayamıyor. Hiçbir şekilde oynayamıyor. Geçen seneki oyununu oynayabilecek yapısı da yok. Çünkü işte abi uzun yok takımda. Bu takım iyi pick and roll oynayamaz bu arada. İyi uzun olmadığı sürece iyi pick and roll oynayamayacak. Ama sorun galiba bir tane uzun transferi veya Mitz için Larkin'in günlük performansıyla da ilgili değil.
Hah, oraya
sorun ya. Abi sorun çok genel yani. Sorun sadece Larkin'de değil. Ergin Hoca'ya geleceğim. Larkin'i ben geçen hafta 10 dakika gömdüm burada yani. Bir daha girmeyeceğim ona. Niye son çeyrek top oynuyor Larkin abi? Hayırdır, ne oldu yani?
Hakeme kızdı diyorum. Başka evet. Hiçbir açıklaması yok.
Orada faul çalmadı.
Hakem bir faul çalmadı diye
hatta
maça geldi.
Teknik bekliyordu teknik orada. Bekliyordu. Sportmanlık bekliyordu. Sorun muhtemelen Ergin Ataman'da. Yani Ergin Ataman'la oyuncuların bağının ben
şuradan anlıyorum.
Bayağı esnediğini
düşünüyorum. Hakeme kızıp böyle top oynuyorsa hoca kızdığı için veya ağrına gittiği için niye oynamaz bir insan? Oynayabilecek düzeyde demek ki Larkin.
Tamam, şunu söyleyeyim ben Larkin'le çok iyi bir celebrity management uzmanı olduğunu söyledik değil mi Ergin Ataman'ın? O bence o iş artık biraz çizgiyi aştı. Larkin meselesi.
Kontrol edilemez
seviyeye geldi. Mitsic'le diğer oyuncularla da bence Ergin Ataman'ın arası açık. Bence Ergin Ataman şu an takımda saygınlığı azaldı oyuncular bazında.
Neden peki?
Bilmiyorum.
Mesela bir tane daha örnek söyleyeyim. Singleton bir pozisyonda Kuzmiskas'ın şutuna geç çıktı. Ama yani saliselik bir mesele. El gösterdi yine. Kenara gelirken Ergin Ataman çok böyle hararetli bir şekilde Singleton'a bir şeyler söylüyordu ki muhtemelen niye çıkmadığını anlatıyordu. Niye senin yüzünden yedik gibi bir şey söylüyordu. Singleton iki elini, yani bir elini şöyle yaparak Ergin Ataman'a.
Hadi hocam devam.
Sen anlamayacaksın. Ne desem de anlamayacaksın tarzı bir şey diyerekten bence gelip oturdu ve son çeyrekte aldık krizi bir daha.
Yani elbette Larkin'in ve Mitsic'in kötü oyunu ya da tavırlı oyunu diyelim, bilmiyoruz bunu. Takımı etkiliyor çünkü Efes guard takımı, bunu biliyoruz ama bunun dışında başka sorunlar var ya. Yani bench'in vücut dilini...
Yok, vücut dili tamam.
Bench'in vücut dilini görmüşsündür sen.
Çok kötü durumda.
Yani bayağı şey şu an...
Erten hariç bench'te evet. Olmak isteyen kimse yok.
Bayağı Ricky Ledo, Eric McCollum.
Oo.
Brown adını unuttum adını.
Kadayıflar diyorsun.
Efendime söyleyeyim. Stanko Baraçlar. Bu tarz böyle işte Josh Adams'lar. Böyle hani sahada ne yapsa hani olabilir. Hiç şaşırmam yani. Çıkıp 20 de atabilir, 0 da atabilir. Hiç şaşırmayacağımız bir yere doğru gidiyor ama takımın vücut dili. Hani... Ben bunun bir işte dediğim gibi başarısızlığın Ergin Ataman'la oyuncuların arasını açtığını düşünüyorum. Burada bir doygunluk da olabilir. İki tahminen Anadolu Efes'in Hidayet Türkoğlu'na oy verdiğini düşünüyoruz. Bilemeyiz ama tahmin ediyoruz.
Nasıl bilemeyiz abi, biliyor işte.
Tahmin
abi biliyor dedi adam, tamam. Tamam böyle diyelim. Eğer Efes Hidayet Türkoğlu'na oy verdiyse büyük olasılıkta Ergin Hoca ile yönetim arası da açılır. Bu da etkili. Ben Ergin Hoca'nın
şu an... Ben çok önemli olduğunu düşünmüyorum.
Yok, önemli abi. Önemli. Olur mu Hidayet'le Ergin At... Hidayet cepheden Ergin Ataman'a kaç tane laf saydı ya? Önemli yani. Ergin Hoca bunları önemli.
Her şeyi biliyor. Kupa vermek istemediğini bile biliyoruz.
Kupa vermek istemiyor. Şey çıkıyor. O adam diyor bilmem ne diyor. Bu adam milli takım koşunu yapmış insan yani. Sevmeyebilirsin de yani bu adam basketbol, Türk basketboluna hizmet ediyor. Senden çok hizmet ediyor şu an.
Ama bu, realitede bu Togan yani.
Tamam anlıyorum.
Ergin Hoca nereye giderse gitsin bunu yaşayacak
tamam,
yani.
Tamam yaşayacak da bunun da işte bazı sonuçları oluyor. Takımda bağlar kopmuş durumda. Abi bu maçın şey gerçekten bir şey analizi var mı? Ben bekliyordum. Ergin Hoca bu maça çalışacak, çıkacak ve
o bitmiş.
Abi 3. çeyrek 30 oluyordu maç ya.
Benim bak ben
30 Ergin Hoca maça çalışmamış gerçekten. Evet. Yani ben bir Petrušev niye oynuyor abi? Niye oynuyor Petrušev yani?
Yok, kimse yok oynayacak hocam.
Abi o zaman 40 dakika Singleton Muharman.
Evet.
40 dakika abi. Yapacak bir şey yok. Tibor da 15 dakika ikisini dinledi.
Onu da denedi. Bu arada bu krizi en iyi kullanan oyuncu Muharman galiba ya. Yani evet. En olumlu gözüken o sahip.
Hatırlattı kendini yani. Ama
Tibor da biraz hatırlattı kendini. Ama üçlük falan soktu.
Evet, Tibor iyiydi zaten.
Ya Tibor'un bir standardı var ama zaten Tibor'un alabileceği dakika abi maçın yarısı yani. Yani 20 maksimum o kadar yani 20-21 dakika o kadar kalabiliyorsa.
En fazla bu kadar oynamadı zaten.
Ama ben şunu söyleyeyim.
Geçen Jordan sene... Lloyd'un 7 sayıda kaldığı Zenit'ten 90 yemeyeceksin.
Evet.
Frank Kamp kaçta bitirdi?
Bu arada şu Ergin Ataman'a birazdan geleceğim ama önemli birkaç istatistik vereyim. Ben geçen hafta işte Zenit'in uzunları Efes'i bayağı denize döker.
Döktü
diyordum.
Zaten.
Yani artı eksi de söyleyeyim. Hani Alex Poitras mesela 17 dakikada artı 14 yazdırdı yani.
Ya direkt... ben bir ara şey izliyordum ya. Efes potasına 4 kere üst üste hücum ediliyor. Önüne gelen putback smaç vuruyor. yere düşen her havuz topu şeyde.
Keza Jordan Mickey de aynı şekilde.
Jordan Mickey zaten
Gudaitis.
Ya şeyi Gudaitis geçti.
Ve Jordan Mickey Efes'e çok
abi
ağır
gibi.
Geldi.
Abi gibi kaldı.
Bir de Gudaitis kütük gibi olmuş. Adım atamıyor Gudaitis ya. Ona rağmen
switch'i ve kaymaları çok iyi yaptı.
Çünkü artık yani. Efesli kısaların uzunlarla şimdi birinci silahınızı elinizden alacak bir şey oldu Efes'in kadrosunda. Uzunlarla pick and roll oynayamıyorsunuz. Bütün alışkanlığı bozuldu şu an kısaların.
Kısalar zaten o kadar delemiyor şu
delemiyor an. Delemiyor yani ve adım atamıyor. Bir de şimdi bir silah elinden alınınca şimdi bir kısanın pick and roll'de ya da pick and pop'ta alternatifleri vardır.
Ama sadece Sertaç'la alakalı değil
Sertaç'la bu. Sertaç'la alakalı yani. Değil sadece. O alternatiflerinden birini elinden alınca kısaların tahmin edilebilirliği artıyor. Evet. Rakip savunmalar da tahmin etmeye başladı artık.
Halbi de abi
Gudaitis'i blokladı işte. Yani Gudaitis'i değil mi o
Gudaitis? Ha şunu da söyleyelim. Bütün takımlar zaten Efes şampiyon olduktan sonra Efes'e göre bütün evet. takım yapılarını ona evet, göre öyle. Kurdular. Yani öyle. Önlem almaya oynadılar.
Top çevirmeleri yani. Görmüyor musun? Yani. Frankamp değil, Kuzminskas'a dönen toplar mesela.
Buna rağmen Efes bir ekstra hamle yapmadı yani. Bütün bu alınan önlemlere karşılık Efes hiçbir şey koymadı. Yani onları artı getirebilecek hiçbir şey konulmadı abi. Yani şunun
ki olanı da kaybetti.
Olanı da kaybetti. Ya geriye gitti aslında.
Çünkü Brian Dunstan yaşlandı filan. Ama bu sorun sadece şeyle ilgili değil abi. Transferle ilgili değil. Bayağı takım şeyin bir de şimdi kadro yenileseydi Efes 3 tane filan ekleme yapsaydı bütün takıma bir böyle bir temiz bir fresh kan. Bir şey temiz kan yani takımın hedeflerini sürekli yenilemek gerekiyor. Aynı kadro nereye kadar abi sonsuza kadar bu mu oynayacak? Ve Efes'in artık geçen seneki defoları çok bayağı üstüne vurmaya başladı takımlar. Defolarını ciddi şekilde gösteriyorlar. Efes yani sürekli 80-85 yiyor.
El Alca oyunda olmadığı zamanlarda Kuzminskas'ın verimini gördünüz. Evet. Yani hani...
Ha bir de artık öyle Efes'in mesela geçen sezonlarda ne vardı abi? Nitrosu vardı.
Yok Nitro'yu, o yok.
Nitro'yu açıyordu orada yani bir çeyrekte atıyorum orada bir 14-15'lik diferans yapıyordu. Fark yaratıyordu. Maçı kopartıyordu. Maçı öldürüyordu. Ama şu an bu haliyle onu yapabilecek durumda değil yani.
Covid sezonunda Efes'in hücumu geçen sezondan daha iyiydi.
Evet.
Ve Covid sezon ortalaması Efes'in hücum verimliliği 123. Çok eski veriler yok ama muhtemelen modern ligin en iyisi. Evet, yani Makabi'den falan bence iyi. Bilmiyoruz. Hesaplanması lazım geriye yönelik ama yakın tarihin en iyisi olduğunu biliyoruz.
Kesin.
Geçen senede 123'teydi de işte 115'ti mesela. Yani olağanüstü bir hücum verimliliğine çıkan takım vardı. Yok o çıkamıyor ama asıl sorun bu da değil. Efes hiç savunma yapmıyor. Birinci hat devriliyor. Birinci hat ilk penetrede devriliyor. Veya ilk screen'de devriliyor.
Yani arkada zaten kaleci yok.
Kaleci yok. Kimse yok.
Çember savunucu yok.
Üçüncü çeyreğin sonu son çeyrek Erten'le beraber işte hani biraz vurarak yeneyim dedi. Şey en azından alayım dedi. Çok kısa bir süreliğine çalıştı evet. Yani. Hani. Sonra ilk basket yendiğinde Erten'in üzerinden bir tane turnike bırakıldı. Sonra o motivasyonu düştü. Sonunda yani, Larkin faule kızana kadar Efes bir daha
savunmadaki iki hattında hemen dağılıyor. Hücumda istediklerini yapamıyorsun. İşte içeri verdiğin top dışarı çıkmıyor. Köşeleri bulamıyorsun. İyi delemiyorsun. Pick and roll'ü oynayamıyorsun. Ne bileyim işte.
Ya Larkin ve Mitch için oynadığı takım iyi delemiyor ya.
Delemiyor.
Var mı böyle bir şey?
Delemiyor. Ben Ergin'e tavana işte, gelmek istiyorum arkadaşlar.
Ergin Hoca ile ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Bir, istekli değiller ya da bezmişler. Larkin durumu ayrı. İki abi takımda yani bu yapıda bu arada bir şey söyleyeyim mi? Yani olağanüstü bir Ja Morant falan gelirse işte falan ancak böyle delebilir. Tek başına delmesi lazım yani baya böyle kar küreğici gibi delecek. Uzundan yardım alarak delmesi çok mümkün değil.
Russell Westbrook'u getirelim istiyorsan.
Westbrook da yaşlandı.
Euroleague'in paspasını
atar. Atar ama yine Euroleague'de de şut atamaz o. Geçen bir şut attı abi şeyin üstüne çarptı lan. Panyanın üstüne çarptı top.
Kar kırıcı dediğin için. Ya şunu söyleyeceğim. Geçen sezon abi yani.
Ben onu da söyleyeyim. Ergin Ataman'la çok özür diliyorum. Bence yol devam etmeli Efes Ergin Ataman'la. Çünkü daha iyisini bulamaz. Bulamayacak. Şu an değil. Hiçbir zaman bulamayacak. Ama Ergin Ataman'la yollar ayrılabilir. Sezon ortası veya sezon sonu.
Böyle giderse ayrılabilir tabii ki yani. Hani eğer öyle 2-10 falan olursa Efes
şampiyonluk
yani.
Şampiyonluk sonrası sezon bir de. Ergen Hoca'nın çok böyle sezonu var.
Yani kendi kariyerine de böyle var. Düştüğü, çok parladığı sezonlar sonrasında var. Galatasaray'da
ertesi
işte.
Seneler diye bir sorunu var yani.
Öyle bir çöküş yaşıyor ama şunu söyleyeceğim. Yani benim için enteresan olan şey şu abi. Yani geçen sezon mesela Ergin Hoca'nın gerçekten o iyi seviyesinin hani biz Messina olduğunu falan söylüyorduk ya hep söylüyoruz bunu yani
prime.
Gerçekten yani gerçekten kendini sadece basketbola veren odaklanan ve hani maça hazırlanan bir Ergin Ataman'ın seviyesinin elit seviye olduğunu falan söylüyoruz. Abi yani ne değişebilir yani bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar
B planı yok abi.
Boş vermiştik. Hayır abi şeyi değiştiremiyor abi. Sonuçta geçen sezonlara bakıyorsun mesela geçen sene bunu çok yapıyordu.
Efe geçen sene ne dedi abi? Geçen seneki takım Covid takımıyla aynı takım mı? Değil. İşte bu sezon o yok.
Tamam ama şu vardı abi. Yani yarıdan döndüğünde bile 3. çeyreklerde Ergin Ataman mikro bir şeyle bir hamleyle, bir dokunuşla. Genel,
bütününe yeni bir şey eklemedi. Ondan bahsediyoruz.
Yeni bir şey yok. Yeni ama maçı değiştirecek hamleler yapıyordu. Maça dokunuyordu abim. Bu sezon.
Ne gibi biliyor musunuz şu an Efes? Geçen sene maçı koparamama sorunu vardı ya Efes.
Evet var.
İşte son çeyrek dönüyordu rakipler. Son iki çeyrek. Şu an Efes bütün maçı öyle oynuyor.
Ya evet.
Bütün maçı sanki skor avantajı varmış gibi oynuyor Efes.
Ama şu an şey yok abi. Yani böyle
faul yapmıyorlar ya. Faul ya.
Hayır, onu söyleyelim. Efes
önemli bir istatistik bu.
Efes rakiplerine en fazla asist imkanı tanıyan takım.
En az faul yapan
ve takım. En az faul yapan takım.
Ya yapmıyorlar. Gidip faul yapmıyor yani.
Bir reaksiyon yok yani. Benim anlamadığım şey
vallahi
şu yani.
Valla gireceksin, gerekirse sportmenlik alacaksın. İşte, bam diye vuracaksın.
O hakemle ilgili davalar olduktan sonra son çeyrek 3 dakika sonra yaptı. 4 faul doldurdu Efes. Ne oldu ki? Ne değişti yani?
İş
maç ayakı. Gitti maç.
Burada bir şunu söyleyeceğim. Yani
bu maçın dakika 30'du bu arada.
Rahat olur.
10'la bittiğine ben üzüldüm.
Yani Real çünkü... Madrid maçından beri öyle. Real maçının hakkı da 30'du. Yani o da 11'lerle bitmişti. Yani saldıkları için. Bu ilk değil yani Efes açısından da. Abi şey yok. Ergin Ataman nezdinde maç planı yok ya. Yani onu yapamıyor. Normalde bu maçlar artık senin...
Zaten sezon planı da olmadığını şu an tahmin etmeye
sezon başladık. Sezon planı yok.
Yok evet, o gözüküyor ya. Makroda sıçmış durumdalar yani. Hani...
Senin dediğin gibi mikroda da maça çalışma. Bir hocanın dediği gibi Milan maçında çalıştı.
Bir Milan maçı var.
Onu görüyorum. Orada da canımız sıkıldı.
Hayır, orada da işte çok fazla nefes uzun patladı, beş falan patladı. Yani onu da Messi'ne çözdü ikinci yarı.
Ya
yani.
Ama en azından bir şey denedi orada. Şimdi burada ya...
Hiç yok. Hiçbir şey yapmıyor ya. Normal çıkıyor abi böyle hani normal... Hani lig maçına çıkar gibi, ne bileyim böyle Fethiye ile oynayacak gibi.
Tofaş deplasmanına çıkıyoruz. Abi Tofaş yani... deplasmanında da Mitic maçı kurtardı bu arada. Önceki hafta onu da söyledim yani. Efes hala birileri bizi kurtarsın modunda.
Yani
bu bayağı serbest düşüşe neden olur şu an. Efes saldı mı da tam salar yani böyle. Sezonu dipte bitirir böyle giderse.
Kulağımıza gelen şeylerden bildiğimiz kadarıyla normalde front office transfer yapalım demiş sezon off season'da. Yani tamam gerek yok demiş falan. Yani o tür şeyler de duyuyoruz.
Kulağımıza
nasıl gerek
gelen
yok?
Bir bilgi daha şu an için bir uzun transferinin olmayacağı yönünde.
Evet, bir uzun transferi yapılmayacak. Ersan'la konuşuluyor, şu an haberleri var ama
görüşülen bir durum olmadığını düşünüyorum ben yani.
Yani en son şunu biliyoruz. Duyumlar ya da yazılanlar, dış basına da yazılanlar öyle. Tarık Bley'e gidildiği ama Tarık Bley'in kendisine teklif edilen meblağı beğenmediği ve
abi kaç olabilir ya? Yani arada ne kadar fark olabilir?
100 bin dolar.
O kadar
bu takımı harcamak yani için değer mi?
Değmez.
Ya bir transfer takımı kurtaracak mı? Kurtarmaz ama belki ateşler bir şey olur yani.
Ateşleyecek kesin. Bir de Ersan'la görüşüldü ama Ersan'ın da zor yani. Ersan zor. Ersan'ı ikna etmek zor Avrupa'ya dönmeye.
Efes Singleton geldiği sezon Singleton gelmeden önce kötü bir takım mıydı?
Değildi ama o
Singleton
nokta
geldikten sonra oldu.
O işte parça çok yani. Işte. O...
Tarık Bilek de bu sene öyle bir şey etki edebilirdi.
Yani o... Evet. Puzzle tamamlanmıştı Singleton.
Şimdi öyle bir eksik var. Ve bu eksiği hepimiz biliyoruz nerede olduğunu.
Abi must.
Kimse gidip almıyor.
Ya valla artık Tarık Blay'ın da falan da değilim. Yani Erman Kunter'e mi söyleyecekler? Kime söyleyecekler? Bir tane Fransa'dan yani böyle 30-40 bin dolar yani hani bir tane en azından sadece rebound almayı başaran bir de iyi sıçrayan atlet bir uzun getirsinler en azından ya. Dursun orada. Yani Petrushev'in yerine o dursun abi yani. Çünkü bir tane kütük koysa o bile iş yapacak durumda şu an.
Valla elektrik direği olsa o rebound alır Efes'in potu altında.
Bir tane kütük koysan şu an orada dursa yeter yani.
Ve o kütüğü de Mitsic 8-10 sayı attırır. O kütüğe. Pick yani, and roll'den.
Şu haliyle hiçbir şey attıramazdı.
Yok, şu haliyle iyi durumda değil zaten. Ya, ama
Mitsic için yani en çok beğenmediğim vücut değil. Vasil Vasa'daydı yani.
Ben bu arada vücut dili konusunda hani Efes Mitsic'te Ataman arasında sorun olabilir demiştim. Hani sakat diye düşünüyorduk ya. Sonra çok iyi maçlar oynadı Mitsic. Sakat olduğuna ikna oldu herkes.
Yok o
belki de öyle
o
değil.
Sakladı abi, o sakladı.
Belki de öyle değil yani. Mitsic'in gerçekten şu an arası hiç iyi değil gibi görünüyor. Hatta zaten bütün takım için geçerli. Bu da Mitsic'in arası iyi değilse büyük problem var.
Çünkü Vasa arabanın motoru.
Ve Mitsic bu takımın haftaya dışarıda... Haftaya
bakabilir mi?
Alba
pardon.
Alba dışarıda ve bu takımın iş alaka en yüksek takım oyuncularından biri. Vasa
tabii ki. Ya Vasa salarsa herkes salar.
Ben bilmiyorum abi. Ben
hiç beğenmedim. Açık konuşayım.
Ben de beğenmedim.
Ne olacak bilmiyorum. Efes için sezonun şu anı hiç acıcı değil.
Ya... Işık yok ya, o kötü yani. Hani artık şeyi geçtik abi. Şunu yapsan şu sonucu alırsın. Yani oyundaki o küçük hani o ufak noktaları yani onu görmek yetmiyor artık hepsi için. Yani o tür hani detay
sorunları konuşmanın anlamı yok.
Evet.
Yani ufak detaylı.
Çok büyük yani makro bir şeylere yani dönüşmüş.
Tek güzel şey işte
yapı sorununa dönüşmüş.
Chris Singleton Nikos Zizis'i geçti. 210 evet. maç üst üste oynuyor. EuroLeague'de rekor kırdı. Zizis'teymiş.
Maç öncesi de tebrik edildi zaten, alkışlandı Singleton.
Yani bu Efes'li arkadaşlar kusura bakmasın ama bu Obradovic'in Fenerbahçe'deki son sezonuna
benziyor.
Dönen bir hal aldı yani Ergin Ataman'la takımın arası ya, öyle yani.
Geçen sene Efes'in sezonu nasıl girdiğini hatırlıyorum bir yandan ama öyle bir dönüşüm yani Efes sezonu geçen sezon bu zamanlar bizim için yine umudumuzun çok yüksek olmadığı bir
ama
yerden geliyordu.
Ama farklıydı abi.
Çok farklıydı.
Orada şunu görüyordum bak.
Salmışlık o başka
ben
şey.
Ben zaten buraya geleceğim. Hani detaylarla konuşuyorduk orayı.
Efes Lig'in o zaman da yani kadro olarak gene ligin iyi takımlarından biriydi. Şu an öyle değil. Ligin iyi takımlarından biri konumunda değil yani. İşte Milan gibi falan önünde başka takımlar var yani.
Bakalım ne olacak.
Eksilmiş durumda Efes yani. Onu bir kere
ve alttan oyuncu çıkaramadı bu sefer Efes. Geçen yani sene Sertaç'ın çıkışı gibi Tolga Molga öyle bir şey yok.
Tolga zaten abi.
Sertaç yani gitmeseydi keşke.
Abi gitti abi. Gittiyse de yerine adam alacaksın yani. Hani ne? Yani öyle
yapacak hiçbir şey yok.
Biz
yavaştan toparlıyorum bu arada.
Mantıklı olmaz. Abi içeride 90 sayıyorsun Zenit'ten. Zenit iyi takım, eyvallah, lafım yok da yani. Bir böyle hiçbir şey göstermiyorsun. Larkin son çeyrek top oynamaya başlıyor. Gerçekten ayıp diye bir şey var.
Ayıp
yani.
Çünkü Pascual'in borduna yazdığı her şey oldu içeride.
Evet, oldu.
Gerçekten oldu.
Her şey oldu yani.
Evet.
Yani bilmiyorum. Şu Jordan Mickey falan bari
keşke bağlasalardı.
Getirselerdi diyorum yani.
Şutu da var
abi yani. Onu da mı yapamadık ya?
Yapamadık.
Ya da yapmadın.
Yapmadılar yani. Veya dediğiniz gibi. Ya şöyle, önümüzdeki hafta Alba maçı da bir. Hala Efes için çıkış noktaları var ama çıkış noktası uzun gelecek diye bir çıkış noktası değil. Bu sezon oynayacağız mı, oynamayacağız mı?
Evet, fikren.
Fikren. Efes bu sezon top oynayacak mı, oynamayacak mı?
Abi ama sorun şu. Titanic gibi bir durum söz evet. konusu. Yani şu an her yerden su alıyor. Tamam. Gemi her yerden alıyor.
Önce
yani
böyle bir 4-5 yeri kapatarak başlayacaksın. Batırmamak için yani. Sonra suyu boşaltmaya başlayacaksın vesaire.
Bence abi metot değişmesi lazım. Yani bazı temel şeylerin değişmesi gerekiyor. Ergin Ataman'ın değiştirmesi gerekiyor abi.
Zaten söylemeye çalıştığım şey böyle bir şey. Yani. Sezona girmek için böyle hadi seni haftaya motive olduk girelim yok. Haftaya oturup başka bir şey konuşalım.
Abi Larkin'in de kesilmesi gerekiyorsa kesilecek abi. Yapacak bir şey yok yani.
Ah geldiniz lafıma. Güzel. Güzel lafıma yani geldiniz. Bizim abi? Uğur diyor ya rakipte olacağına bende olsun. Abi yani rakipte olacağına bende olsun da bu adam 4 milyon alıyor. Bedavaya da bende durmuyor yani. 4 milyona 3 tane canavar topçu alırsın. 3 tane canavar topçu alırsın.
Uzunu kısası. Uzunu forveti.
3 pozisyona birer tane oyuncu alırsın. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Sınırsız bütçen olur. Hani bazı arkadaşlar Efes'in sınırsız bütçesi var. Ya. Öyle bir şey yok tabii ki.
Sınırsız bütçesi olsa Petrushev'le oynamaz herhalde takım yani.
Her gün bira satıyorlar.
Evet.
O zaman ağzınıza sağlık. Ben toparlıyorum. Bu hafta kötü bitti Zenit maçı özellikle.
Adam da gitti Zenit maçı.
Harbiden ben de sezondaki
yani maçı bozdu. Evet.
Ha Pascual hocamı görmüş oldum. Keyfim o açıdan çiçek çok kaçmadı. Mi? Çiçek verecektim. Uzak bench'teydi bana.
Uzak bench'teydi.
Gidemedim oraya.
Fotoğraf çekti Zenit
maçı. Canını yerim ya. Neyse. O açılardan Efes'in toparlaması
umarak. Bu arada head-to-head'de şey Pascual Ergin Ataman'ın bayağı içinden içinden geçmiş durumda yani.
Gördüm. Öyle.
Hani Ergin Ataman Pascual'e karşı asla maç kazanamıyor yani. Ezici bir üstünlüğü var Pascual.
Bazı koçlar vardır. Koçluk yapar. Bazı.
Tuncay Kurtiz gibi buradan böyle.
Saçma değil mi? Alakasız.
Bazı hocalar. Neyse,
bağlayamayacaksın vardır orayı.
Bağlardım da sen kestin arada gülerek. Sonra ben bunu söyleyeceğim sana.
Tamam bize. Söyle hadi söyle. Sonra, dinleyenler de duysun.
Sonra şey yaparız yani. O zaman herkesin ağzına sağlık.
Teşekkür ederim.
Hocam ağzınıza sağlık. Orçun ağzına sağlık. Haftaya Fenerbahçe Milan gibi çok iyi bir maçı ve Alba Efes maçını konuşmak üzere tekrardan toplanacağız.
Alba yener herhalde Efes artık yani.
İnşallah ama Alba, orada Alba'nın uzunları daha iyi olduğunu kutluyorum.
Alba Anadolu'yu yenebilir. Anadolu diyorlar ya Efes'e.
Ahmet öyle diyor ya bana, gülüyorum ya. Yani.
Haklı ama spikerler de Anadolu diyor bazen.
Anadolu diyorlar mı?
Bazen Anadolu diyorlar.
Şey yabancı spikerler. Anladım.
Peki kapatalım.
Kapatalım. Anadolu, Anadolu takımı esprisi değil değil mi bu?
Yok yok. Tamam.
Ama Anadolu takımı haline dönmüş durumda Efes. Evet. Gerçekten.
Hoşçakalın. Dip çizgiden hepinize sevgiler. Görüşmek üzere hafta.
Hoşçakalın. Sağlıcakla. Selamlar.
İyi haftalar.